Ayrım 13, sayfa 134. 2, 3, 3. Elemental yaratılışa dair Kur'an'daki 7 aşama. Elemental yaratılış sürecinde atıf yapılan toprak, çamur, mayalanmış çamur, kurutulmuş çamur, pişirilmiş çamur hep insanın yaratıldığı ham maddeye atıftır. Ham madde de adı üstünde bir şeyin o şey olmadan önceki ham halidir. Elemental yaratılış sürecinde kullanılan ham maddeler insanın kendisinden yaratıldığı ham maddelerdir. Bu süreçte kullanılan ham maddenin aşamalarını belirten tüm ayetlerin ortak noktası min, parantez içinde den, dan edatıdır. Bir insanın yoktan yaratılmadığını, bir ham maddeden yaratıldığını ifade eder. Kur'an elemental yaratılış sürecine dair 7 farklı kavram kullanır. Onları Kur'ani kaynaklarıyla birlikte görelim. 1. Min turabin, toprak türünden. 22.5. Toprak Kur'an'a göre bir ayettir. 36-33. Allah toprağı da bir yasaya bağlamıştır. 54. Toprak mevsimsel döngüsüyle dünya ve ahireti hatırlatır. 57-20. Toprağın anası ateş, ateşin çocuğu topraktır. Hayat dediğimiz mucize sönmüş bir kürenin küllerinden doğmuştur. İddiasızlığı, doğurganlığı ve tevazuu temsil eder. İnsanın elemental aslı olan toprağa vurgu, gurur ve kibre kapılmama uyarısıdır. Zımmen toprağın bir amacı olsun da insanın bir amacı olmasın mı? 2. Min salsalin, ses veren balçık türünden. 15-26. Salsal, kuru ve ses çıkarmaya elverişli bir şeye vurularak elde edilen ses anlamına gelir. Akustik kabiliyetinden yola çıkarak çanak, çömlek, küp gibi kurutulmuş çamurdan yapılan nesneleri de ateşte pişirilmeden önceki haliyle salsal adı verilir. Ses veren çamur, zımnen, düşünen ve konuşan yani akıl sahibi olan bir varlık yarattık anlamına gelir. Bir başka anlamı da suyun geride bıraktığı süzülmüş tortudur. Elemental yaratılış süreçlerinden biri olan çamurun mikroskobik canlıların oluşumuna imkan tanıyan özel kıvamına tekabül eder. Salsal bir açıdan çamurun kokuşmuş olduğunu, bir başka açıdan olgunlaşıp kıvamına ermiş olduğunu gösterir. İbni Abbas, kelimeye toprağın en özlü ve değerli ceyit hali demiştir. 3. Min salsalin kelfahhar, ses veren pişirilmiş balçık türünden. 55-14. Ateşte pişirilme süreci kelfahhar gibi ilave bir ibareyle ifade edilmiştir. Çamur ve pişme kelimelerini bir arada gören geleneksel yorumun ilk aklına gelen çömlek yapımı olmuştur. Oysa Kur'an ayetleri üzerinde derin düşünmeyi, sözcüklerin ötesine geçmeyi emreder. Bu iki kelimeden yola çıkarak çömleğe ulaşmak tedarrür gerektirmez. 4. Min hamain mesmunin, yoğunlaşmış çamur türünden. 15-28. Sadece dört yerde kullanılan hame, kokuşup başkalaşarak hüviyetini değiştiren konsantre kara balçık anlamına gelmektedir. Beydavi bu başkalaşmayı toprak-su karışımının üzerinden uzun süre geçmesiyle açıklar. Mesnun, Sibevey gibi kimi dil otoritelerine göre orijinal bir şekil alma sürecine tabi olan anlamına gelir ki, sünnetin anlamlarından biri de budur. Hem elementer hem biyolojik yaratılışa bir gönderme olabilir. 5. Min tinin, çamur türünden. 6-2. Tin, salsal ve hame arasında fark vardır. Tin sıradan çamurdur. Eskiden inşaat malzemesi olarak kullanılana da bu isim verilir. Salsal, şekil verilen ve inceltilen çamurdur. Hame içinde mikrobiyolojik varlıkların üremesine elverişli çok özel kıvamda bir çamurdur. Lut kavminin helakına yol açan volkanik sülfür taşlarının min sicil, tinden olduğunu öğreniyoruz. 51-33. 6. Mintinin lazibin, yapışkan bir balçık türünden. 37-11. Yukarıdakinin yapışkan olanı, yani bir tür mikroskobik canlılara hamile kalmış çok özel kıvamda bir balçık. Çamurun mayalanmış hali. 7. Min sülaletin mintinin, konsantre bir balçık türünden. 23-12. Taberi sülaleyi hulasa ile karşılar. Kelimenin ait olduğu fuale vezni bir şeyi mümkün olan en aza indirmeye delalet eder. Bunun karşılığı da konsantredir. Aynı veznin bir fiilin son amacına delalet etmesinden yola çıkarak süzülme işleminin hayat tohumu elde etmek amacıyla yapıldığı sonucuna ulaşılır. Bütün bu kavramlar iki asli unsura delalet eder. Canlı hayatının onsuz yapamayacağı su ve toprak. Ondan da öte, bütün bu kavramların ortak olduğu lügavi bir özellik vardır. Hepsi de belirsiz formda gelmiştir. Bunun anlamı şudur. Toprak ama bilinen ve aklımıza gelen şekliyle değil, özel bir toprak. Çamur ama bilinen ve aklımıza gelen şekliyle değil, özel bir çamur. Balçık ama bilinen ve aklımıza gelen şekliyle değil, özel bir balçık. Hiç şüphe yok ki insanoğlunun elementer yaratılışına dair bu yedi farklı kavramın hepsi de farklı bir aşamayı ifade eder. İşte Ademoğlunun topraktan yaratılış kıssası budur. Bu Allah'ın Rab oluşunun bir gereğidir. Zira terbiye etmek, bir şeyi basit halinden ideal haline doğru aşama aşama ıslah ederek geliştirmek demektir. Fatır 11 ve Rum 20, elementer ve beşeri gelişim süreçlerine Rabbin Rab oluşunun nasıl yansıdığının şahididir. 2, 3, 4. Elementlerin efendisi karbon. Yukarıdaki Kur'an ayetleri aslında tabiat ayetlerinin bir tefsiri. İki tür ayet de aynı kaynaktan geliyor. Kaynağı aynı olan iki kitabın çelişmesi düşünülemez. Alem maddi olanla sınırlı değildir. Bir de manevi alem vardır. Elementer bütün bir maddi alemin en doğurgan tohumudur. Kendi evrenimiz uzun yolculuğuna da bir dizi nükleer çekirdek birleşiminin nükleosentez eseri olan elementlerle başladı. Ol ilahi emrinin ardından ilk oluşanlar hidrojen, helyum, lityum gibi hafif elementlerdi. Bu görünen maddi alemdir. Bir de görünmeyen maddi alem vardır. O alemin varlığına haber veren karanlık maddenin tohumu da karanlık elementler olarak adlandırılmayı hak eder. Sözün özü, elementler görünen ve görünmeyen maddi alemin yapı taşlarıdır. Bu yapı taşlarından yeni elementler doğmuş ve nihayet hayatın yapı taşı olan karbon atomu, yıldızların içinde ya da süpernova patlamalarının ardından oluşmuştur. Yıldızların merkezi nükleer enerjiyle çalışan bir ana rahmidir. Bu rahimde hayat için geçerli olan atomlar ve elementler yaratılır. Füzyon sayesinde gerçekleşen çekirdek birleşmesinden diğer elementler oluşur. Mesela 3 helyum çekirdeği saf tutup karbonu, 2 karbon atomu saf tutup magnezyumu, magnezyum neonu oluşturur. Her türün bir ademi olduğu gibi kömürden elmasa kadar bir grup madenin ademi de karbondur. Yaşadığımız dünya karbon dünyasıdır. Beslenmemizin temelinde karbon elementi yatmaktadır. Dünyada hiç karbon olmasaydı dünya donmuş bir halde olur, yaşam başlayamazdı. Bugün olduğunun iki katı olsaydı çok daha sıcak yer olur, yine yaşam olmazdı. Mucize element karbonun oluşumu da bir başka mucizedir. Karbon atomunun oluşmasında olağanüstü incelikteki hassas ayar gerçekten akıllara durgunluk vericidir. Elektromanyetik kuvvetin kütlesel çekim gücüne olan oranı 10 üzeri 40 olmasaydı, elektromanyetik etkileşmeyi ulaştıran fotonların enerjisi ihtiyaç duyulandan daha fazla ya da eksik olurdu. Eğer böyle olsaydı, güneşten gelen ışının enerjisi yeterinden az veya gereğinden çok olacaktı. Bu durum hayatın oluşmasına geçit vermeyecekti. Bu hassas ayarın mucizevi sonuçlarından biri karbon elementidir. Dipnot 38. Fred Hoyle ve ekibinin başarıyla gösterdikleri gibi yıldızların merkezinde füzyon çekirdek birleşmelerinde çok büyük tevafuklar gerçekleşmektedir. Eğer bu hassas ayarlar olmasaydı çok özel bazı enerji durumlarında ortaya çıkan beryllium 8, karbon 12 ve oksijen 12 gibi elementlerin çekirdekleri oluşamazdı. Yaşam için olmazsa olmaz olan kalsiyum, magnezyum ve demir gibi diğer hidrojen sonrası A elementler de oluşamazdı. Dipnot sonu. Karbon elementi 3 helyum atomunun çok özel şartlarda birleşmesiyle oluşabilir. Her atomun enerji düzeyi çok farklıdır. 3 helyum atomunun birleşmesi de ancak karbonun 7.82 milyon voltluk bir enerji düzeyine sahip olması şartıyla mümkün olabilmektedir. Yine diğer elementler karbondaki 12 karmaşık parçacığın çok karmaşık bir formülle birleşmesinden sonra gün yüzüne çıkabilmektedir. Karbon atomu, hayatın ana elementi kılan husus, karbon atomunun hem kendisiyle hem de farklı türden atomlarla çok kolay bağlanabilme özelliğine sahip olmasıdır. Karbon atomunun dış yörüngesinde 4 adet elektron kadrosu boş bulunmaktadır. Diğer atomlardan farklı olarak bir seferde 4 farklı atoma birden bağlanabilir. Yani karbon atomunu hayatın yapı taşı yapan şey, onun farklı olanla birlikte yaşayabilme ve onlara uyum sağlama becerisidir. Bu karbonu elementlerin efendisi yapmıştır. Başka hiçbir atom aynı esnekliğe sahip değildir. İşin sırrı uyum içinde birlikte var olmayı becerebilmektedir. Karbon zengini moleküller ilk defa kendilerini çoğaltabilmek için enerji kullanma emrini aldı. Bazı moleküller kendilerini kopyalamada daha başarılıydı. Güneş sisteminin bebeklik dönemine tekabül eden ilk 1 milyar yılda Venüs'ün cennet gibi olduğu tahmin ediliyor. Venüs ve Dünya'da karbon aynı oranlardaydı. Fakat ikisinin yolu ayrı çizildi. Venüs'teki karbon, karbondioksit gazına dönüşerek Venüs'ü çevreleyen zehirli bir manto oluşturdu. İçeri giren güneş ışığı dışarı çıkamadığı için gezegeni cehenneme çevirdi. Dünyadaki karbon, okyanuslardaki tek hücreli canlılar tarafından emilip minerale dönüştürüldü. Okyanus olmadan bunlar olamazdı. Fotosentez denilen mucizevi olay, Allah'ın Hay isminin en büyük tecellilerinden biridir. Yeryüzündeki hayatın oluşumu ve devamı fotosentezle sağlanır. Fotosentezin temeli karbon kimyasıdır. Yani yüce yaratıcı hayatı zehir etmemek için zehiri hayat etmiştir. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz? 2-4 Biyolojik yaratılış süreci. İnkarda ısrar eden kimseler görmezler mi ki gökler ve yer başlangıçta bitişikken biz onları ayırdık ve her canlıyı sudan kıldık. 21-30 O gökleri ve yeri 6 aşamada yaratmıştır. Ve onun kudret makamının en büyük tecellisi olan hayat su üzerinde kaimdir. 11-7 Bu ayetlere insanın değil ama insansının sudan yaratıldığını dile getiren Furkan 54'ü de ilave etmek gerekir. Dikkat çekicidir ki Kur'an'da Ademoğlunun yaratılışının aktardığı birçok ayet yer alır. Bunlardan 25'inde Adem ismi kullanılır. Fakat hiçbirinde Adem'in sudan yaratıldığı söylenmez. Buna mukabil her canlının sudan yaratıldığı ifade edilir. Tıpkı insansının beşerin sudan yaratıldığı hakikatinin ifade edildiği gibi. Bu durumda beşer adıyla anılan varlık ile canlılık arasında ayrılmaz bir bağ olduğu anlaşılır. Enbiya 30'un konusu Güneş sisteminin oluşumu ve biyolojik hayatın başlama noktasıdır. Göklerle yerin başlangıçta bitişik olup sonradan ayrıldığı hakikati o dönemin kozmolojik ön kabullerine oldukça yabancı, hatta çılgıncadır. Ayetin "Biz her canlıyı sudan kıldık" bölümü de en az yukarıdaki kadar özel ve mucizevidir. Buradaki su, elma, belirli olarak gelmiştir. Bunun ilk akla gelen açılımı herkesçe bilinen su demektir. Yukarıdaki ayetlerin doğruluğunu kabul eden biri şunları peşinen kabul etmiştir. 1. Tüm canlı hayatı yaratıp yöneten biri vardır. 2. Tüm canlı hayatının tek bir kökeni vardır. 3. Eğer öyleyse tüm canlı türleri bir kökenden dallanıp budaklanmıştır. Bunları kabul etmek aynı zamanda Allah'ın sünneti olan evrimi, tekamülü kabul etmektir. Zira tekamül kalıbı Arap dilinde 3 ayrı manayı ifade eder. Süreklilik, düzen, yapay ve yapmacıklık. Bu kalıp öznenin nesneyi etkilediği durumlar için kullanılır. Egeli Thales, her şeyin aslı sudur der. Homeros, her şeyin başlangıcı olarak okeanosu, okyanus, su gösterir. Bu, her şey sudan var edilmiştir hakikatinin pagan Yunan kültürüne uzanmış gölgesidir. Hayat karadan başlayamazdı. Zira ozon tabakasını oluşturan oksijen yetersizdi. Ozon tabakası olmadan da karada hayat imkansızdı. O dönemde karalar tek bir süper kıtaydı. Devasa okyanus dünyası yağmur fırtınaları oluşturarak buzulları meydana getirdi. Biraz uçuk da olsa bazı bilim adamları canlı hayatı başlatan suyun uzaydan geldiğini savunmuştur. Hatta bazı çağdaş İslam alimleri de birçok ayette geçen suyu indirdik ibaresinin bu tezi desteklediği yorumunu yapmışlardır. Canlı hayatı başlatan suyun yeryüzünde mi oluştuğu yoksa uzaydan mı geldiği sorusuna verilecek cevap işin özünü değiştirmez. Her halükarda hayat sudan başlamıştır. Kim bilir, belki çamurlu bir gölde, belki bir denizli bir volkanın ağzında. Belki de hayat başka dünyalara ait bir göktaşı aracılığıyla yeryüzüne inzal olmuştur. Hayatın tohumu olma potansiyeli taşıyan bazı moleküller yeryüzüne düşen bazı göktaşlarında da bulunmuştur. 1911 yılında mesela Mısır'ın İskenderiye yakınlarındaki Nahle köyüne düşen göktaşı buna bir örnektir. Bazı mikroorganizmaların uzay şartlarında dahi kayaların içinde yaşayabildiği tespit edilmiştir. Uzay istasyonu ile yapılan deney, bazı mikropların uzayın tüm zor şartlarında ölmeden dünyaya döndüğünü göstermiştir. Bazı göktaşlardaki mikropların 8 milyon yıllık uykunun ardından uyandığı saptanmıştır. Bu mikropları taşıyan parçalar Antarktika buzullarında saklanmış olarak bulunmuştur. Bütün bunlar elbette yeryüzüne hayatın yapı taşının uzaydan geldiğini ispat etmez. Ya neyi ispat eder? Hayatının tohumunun el hay olan Allah tarafından her yere konulduğunu. Kazak bilim adamları Vladimir Shcherbak ve Maxim Mukhalov, insan gen haritasının DNA'nın nükleotitleri ve aminoasitleri arasında kesinlik ortaya koyan bir düzen gösterdiğini iddia ederler ve derler ki, kesin ve sistematik olan bu desenler çok üstün bir mantık ve çözülmesi çok zor hesaplamalar içerir. Bu araştırmacılar insan vücudundaki genetik kodun güneş sistemi dışında milyarlarca yıl önce oluşturulduğu iddiasını ortaya atarlar. Bu iddiayı desteklemek için bir de deney yapılmıştır. Deney sonucunda hiper hızla çarpışma yaşayan bir kuyruklu yıldızın çok sayıda aminoasit ortaya çıkaracağı iddia edilmiştir. Laboratuvarda gerçekleştirilen simülasyon, gezegenler arası çarpışmaların yaşamın temel içeriklerini ortaya çıkarabileceğine işaret eder gibidir. Dipnot 39. Bakınız www.ntv.com.tr/archive/id/2543329 35. Alındığı tarih 22 Nisan 2015. Bu ve benzer çabalar henüz spekülasyon olmaktan öteye gidememiştir. Bunun tersini iddia etmek de mümkün. Kim bilir, belki de hayatın tohumunu taşıyan bu taşlar dünyadan uzaya sıçramıştı. Zira yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan dünyaya öyle göktaşları çarpmıştı ki, dünyada mikrobiyolojik hayatın tümünü yok edecek güçleydi. Fakat bu taşlar düştüğünde dünyadan bir takım kayaları da uzaya fırlattı. Belki dünyaya gelen hayat mayası o uzaya fırlayan taşlardı. Yani alemlerin Rabbi Allah, dünyayı dev göktaşlarıyla yaşama hazırlayıp steril hale getirirken, bir yandan da hayatın tohumlarını bu göktaşları sayesinde kayalardan kargolarla uzaya, dünyaya geri dönmek üzere gönderiyordu. Tıpkı Nuh'un gemisi gibi, bu taşların içinde taşınan hayat, dünyada yaşamı kaldığı yerden başlatmış da olabilir. Her halükarda hayat kendi hikayesini içinde taşıyarak devam etti. Yeryüzünün 4,6 milyar yıllık ömrü boyunca kendi çapıyla sınırlı kıyamet benzeri felaketler yaşadığını biliyoruz. Bunu hem tabiat ayetleri hem de Kur'an ayetleri teyit eder. Allah değilse kimdir yaratılışı ilk defa başlatan ve onu tekrar tekrar yenileyen? 27-64. Bu kıyametlerin yeryüzündeki hayata ne ekleyip ne çıkardığı ayrı bir bahistir. Fatır suresinin girişinde o mahlukatın kapasitesinde dilediği artışı gerçekleştirir. 35-1 buyrulur. Kim bilir, belki de insanın yeryüzünün halifesi olması son kıyametten önceki iradeli varlıkların yerini aldığı içindir. Ne de olsa halife, ardıl, birinin yerine geçen bir diğeri anlamına gelir. Unutmayalım ki fatır, ilk başlamayı, infitar, yeniden başlamayı ifade eder. Bunları spekülasyon yapmak için değil, sadece binde bir de olsa ihtimallere dikkat çekmek için yazdık. Bilim insanlarına göre dünyada yaklaşık her 100 bin yılda bir süper volkan patlaması yaşanmıştır. Dipnot 40. Bakınız www.ntv.com.tr/archive/id/25490058. Alındığı tarih 22 Nisan 2015. Son patlama yaklaşık 75 bin yıl önce Sumatra adasındaki Toba Gölü yanardağında gerçekleşmiş, yıllarca güneş görmeyen dünya 1000 yıl süren volkanik bir kışa girmişti. Yaklaşık her milyon yılda bir dünyaya birkaç kilometre çaplı öldürücü bir göktaşı çarptığı tespit edilmiştir. Bu da Allah'ın daima yeniden yaratan anlamına gelen Hallak isminin bir diğer yansımasıdır. Ayrım sonu, sayfa 145.